Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir Genç Sahabiler programında daha tekrar buluşmaktan Allah'a hamd ederiz. Sayın Veysel Akkaya hocamız ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha önceki programlarda da bildiğiniz üzere gençlik yıllarına dair sohbetler etmiştik.
Evet.
Örneklerle, hayatındaki, yaşantılarındaki kıssalarla konuları günümüz konjektüründe de ele almıştık. İnşallah bu programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Veysel hocamıza dönüyoruz.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerimiz, İnşallah bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaklığını konuşacağız.
İnşallah.
Bir ticaret ortaklığını konuşacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz El-Cami' isminin masarı Celle Celaluhu. Yani Allah'ın bu ismi aynı zamanda Allah ismine tekabül ediyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kemalatları kendisinde toplayan, en yüksek derecede toplayan zirve insan, insanlığın efendisi, Efendimiz. Tabi her ahlakı, her hususiyeti zirve. Onun bir ortaklık hadisesi var, çok meşhur. İnşallah onu konuşacağız. Bu ortaklık tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 yaşından itibaren ticaret hayatının içinde olmuş. Amcası Ebu Talip ile beraber ticaret kervanına katılmış. Farklı yerlere yolculuklar yapmış ve ticareti bizzat öğrenmiş. Bu arada bu gençlik yıllarında bir onun ortaklık yaptığı birisi var. Efendim, bu kişinin adı Kays. Kays da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ticaret ortaklığına başlıyor. Bu tabii hepimizin başına gelebilecek bir şey. Bazen ortaklık yapıyoruz hayatımızda.
Tabii birçok konuda örnek olabilir.
Veya uzun süreli. Onun için çok önemli bir hadise olarak görüyorum ben acizane.
Evet. Ki geçen programda da hocam kaldığımız yerde ahiliye örnek olabilecek, günümüz ticari koşullarına örnek olabilecek Resulullah Efendimiz'in ticari ahlakı bu Erdemliler Meclisi'yle.
Yani Hilf-ül Fudul'u aslında o temelin, o ruhun Osmanlı'da ahilik olarak şekillendiğini söylemiştik. Evet.
Ki o toplumsal yansımasıydı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bireysel anlamda ortaklık, hani toplumsal geniş kapsamlı değil de şimdi bireysel anlamda galiba yansımalarını göreceğiz inşallah.
İnşallah, inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gençlik yıllarında yani ticarette güvenilirliği, başarısı ve diğer gamlığı ile bariz bir şekilde herkes tarafından biliniyordu. İşini iyi yapan bir genç, sahasında, iş sahasında ileri seviyede,
ehil,
görgülü, bilgili, ileri görüşlü ve uzman, işinin uzmanı bir genç olarak dikkat çekiyordu. Tabii Mekkeli tüccarlar onunla ticaret yapmak istiyorlardı. Yani hatta öyle ki onun yönetiminde bir kervan düzenlemek için sık sık ona teklifte bulunuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vesileyle birçok yere gitmiştir. Bunu bazı sözlerinden Muhammed Hamidullah Hoca çıkarıyor. Çünkü o yerlerden gelen insanlar daha sonra Müslüman olmak için onların kendi yöresel dillerinden konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Diyor ki bunun büyük bir ihtimal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oralarda bulunmasıdır bunun sebebi. Yemen, Bahreyn, efendim Şam, birçok oradaki bölgeler, köyler veya işte efendim şehir merkezlerine Efendimizin yolculuğu olduğunu söylüyor. Bu da çok çok önemli bir mesele, bilgi bizim için. Tabii onun en büyük sebebi yani Mekkeli tüccarların ona teklifte bulmaları, güvenilir olması başta. Ve aynı zamanda bir genç olarak yani uluslararası bir kervanı idare edecek bilgi ve donanıma en iyi şekilde sahip olması.
Evet.
Tabii demek ki bugün ticari anlamda günümüzden bunu aktaracak olursak bir Müslüman eğer ticaretle uğraşıyorsa uğraştığı ticareti İslam'ın ruhuna uygun bir şekilde en iyisini yapmaya çalışmalı. O konuda en başarılı olmaya çalışmalı. o konuda zirve olmaya çalışmalı ki örnek olabilsin.
Yani, kulvarına bunu taşıması yani, gerekiyor.
Burada hedef sadece para kazanmak da değil. Evet. Tabii ki para kazanacağız helalinden ama güzel ahlakla, erdemlilikle, güvenilirlikle etrafında güzel bir örnek olduğunuzda sizi bir genç olarak diyelim, gençlere sesleniyoruz burada. Bir Müslüman genç olarak takdir etmeleri lazım ki ha bu genç buna mallar teslim edebilir. Bununla ticaret yapılabilir. Bu uluslararası ticaretimizde bizim elimiz, kolumuz olabilir. Gözümüz olabilir. Bizim işimizi, şirketimizi en iyi şekilde temsil edebilir kıvamında. Yani burada tabii üniversite okuyan, efendim ticari ilişkilerle ilgili üniversite bölümleri okuyan kardeşler veya kendini özel yetiştiren gençlere sesleniyoruz. En güzel örnekleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Bunu bir önce şahsiyet olarak, sonra dünya konjonktüründeki ticareti çok ciddi manada vakıf olarak, nerede, neyi, nasıl alacağını bilerek güzel bir ticaret örneği sergilebilmesi gerekiyor.
Peki hocam, şöyle bir konusu açılmışken şunu da sormakta fayda var.
Buyurun.
Bazı ticari ilişkilerde bulunurken insanlar işi ehline teslim ediniz.
Evet.
Tavsiyesindeki, emrindeki ehil kısmını bazen farklı yorumlayabiliyorlar. Hatta bunun hani ehil olsun da nasıl olursa olsun gibi bir duruma doğru gidiyor.
Evet.
Şimdi bakıyoruz bazen ticari anlamda bazı kişiler İslami unsurdan teşbihte hata almasın, yontarak diyelim. Hani teşbihte hata almasın çünkü bulunduğumuz konjonktür günümüzün şartları çok sıkıntılı. Çok ağır koşullar var. O koşullarda bu imkanları İslami koşullara uyarlamakta zorlanabiliyorlar.
Evet.
Şimdi burada gördüğümüz bir örnek var. Örnek şahsiyet var. Bu işi ehline teslim etme durumu hani tam tersine Resulullah Efendimizin dışarıdan talep görmesi durumu var. Ama bugün tam tersi durumlar var. Hani bir yabancı talep görüyor bizim tarafımızdan.
Aynen öyle, o duruma düşmüş bulunuyoruz. Yani bugün bir Müslüman genç eğer ticarete atılmayı düşünüyorsa veya bir şirkette vazife almayı düşünüyorsa bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine her an rehber edilmeli, hep onu düşünmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep tercih ediliyordu. Neden tercih ediliyordu?
Evet.
Bir, işinin ehliydi. İki, emanete sahip çıkıyordu. Üç, güvenilir bir insan. El emin çünkü o. Kendisine güveniliyordu.
Evet.
Bu vasıflara sahipti. Dolayısıyla bu vasıflara sahip hale gelecek bir genç. Ve diyecekler ki bu gençle iş yapılır. Şirketler talep edecekler o genci.
Evet.
Bunu yakalaması lazım. Bu da bir İslami bir çalışmadır. Önemli bir çalışmadır.
Evet.
Ve orada görecekler ki ha demek ki namazını kılan dürüst bir Müslüman gence gıpta edecekler. Belki onların da dönüşüne vesile olacak bu vesileyle.
Aynı zamanda bir tebliğ operasyonu
tabii,
olmuş oluyor.
Tebliğ olmuş oluyor aynı zamanda bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii burada biz ortaklığından biraz bahsedecektik. Malumunuz hemşehrisi Mekkeli bir zat Kays isminde birisiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ticaret ortaklığı kuruyor. Efendim. Tabii Efendimizin bu ortaklıkta bak o yaşında henüz daha nübüvvet görevi de başlamış değil ama tabii ki yine zirve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kemalat sahibi ve olgun davranışlarıyla davranışlarına onun ticari ilişkilerinde ortaklıklarındaki muamelesine Kays hayran kalıyor.
Evet.
Ve o kutlu gencin ticaret ahlakını daha sonra şöyle anlatıyor kendisi. Yani zaman geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle vazifelendiriliyor. Peygamberlik vazifesi veriliyor. Derken ilerleyen zamanda Kays'a soruyorlar. Hani sen bir
gençliği yıllarını bilirdin.
Onunla bir şey yapmıştın. Bize ne dersin o konuda? Belki de Müslümanlar merak ediyor soruyorlar ama bizim kaynaklarımızda bunlar geçmiş. Ne dersin diyorlar. Nasıl birisiydi gençken? Nasıl bir tüccardı? O da aynen şu şehadette bulunuyor. Muhammed mükemmel bir ortaktı diyor.
Evet.
Hak konusunda hatır gönül tanımazdı. Bak, evet. Çok önemli. Hakkı teslim etme. Hakkaniyeti gözetme.
İlk vasıf burada çok vurucu bir
tabii,
şekilde.
Zerre kadar gösteriş yapmazdı.
Evet.
İkiyüzlülük yok. İçi dışı bir tüccar olarak bakıyoruz şimdi. Bunlar önemli tespitler. Kimin tespiti? Ortağının tespiti. Şimdi bir ortaklık düşünün. Karşı taraf sizi hayranlıkla ortaklık yapıyor sizinle. Ve bunları sizin hakkınıza söylüyor. Böyle birisini bulmak mümkün mü şimdi? Vardır mutlaka
günümüzde hocam.
Yani Efendimiz takip edenler vardır elhamdülillah. Ama elhamdülillah. Yani biz gençler olarak bunu bir hedef almamız gerekiyor. Yani İnşallah. Bu ortaklığı sadece şöyle düşünmemek lazım. İlla ki işte büyük ortaklıklar şeklinde falan düşünmemek lazım. Çok küçük bir ortaklığımız olabilir. Orada da aynı tavrı sergilemek. Çok kısa süren bir ortaklığımız olabilir. Tabii kısa zamanda, kısa mekanda olabilir bunlar. Yani
bir iş
yani ortaklığı çok daraltmamak lazım bana. Hani ortaklığı deyince aklımıza böyle hayalde bir şey gelmesine gerek yok. Bir insanla yapmış olduğumuz ufak bir beraber alışveriş de olabilir bu.
Ki o zaman
yani
hocam
güncelliyorum yani şeyi.
Kervan durumu var zaten. Burada sürekli bir ortaklık söz konusu değil. Bir anlığa mahsus
tabii
durumlar
canım, bir
var.
Aylık gidip geliyorlar. Yani, öyle söylüyorum.
Yani bir sefere mahsus
bunu
da olabiliyor.
Bunu açmak lazım. O anlamda söylüyorum. İşte diyor ki seyahate diyor çıkacağı zaman diyor Kays. Ona diyor satması için bazı mallarımı verelim diyor. Benimkini de sat. Veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun malını satıyor. Ve döndüğünde ilk önce Kays'ın yanına uğruyor. Çok önemli, çok önemli bu. Tabii. Yani evine gitmiyor bak. Önce o ortağının yanına gidiyor. Çünkü o adam ne yapıyor?
Burada bekliyor. Hani
şimdi günümüzde diyorlar ya, empati. Güzel bir kelime değil ama kullanıyoruz. Yani başkasının yerine koymak. Buna belki İsar ruhu olarak bakmak lazım. İsar bu işte. Bu İsar'dır aslında. Bizim kendi kavramımıza söyleyecek olursak İsar'dır. Önce o merak ediyor çünkü. O mal emanet etmiş. Ve emanetin karşılığını bekliyor. Efendimiz önce onun yanına gidiyor. Ne büyük bir zerafet. Ne büyük bir letafet, ikram.
Ahlak.
Ve evet. Satılan malın hesabı konusunda diyor Kays, beni memnun etmeden evine gitmez diyor. Evet. Malını şöyle sattım, şu kadara sattım, şöyle yaptım, bunu yaptım. Hepsini anlatıyor, onu sevindiriyor. Ya bu, artık bu memnuniyetin belki de başka şeyleri de var, onu bilemiyoruz yani detaylarını. Daha incelikleri de var, onu açmamış. Belki de kaynaklarda aransa bulunabilir, bilemiyorum ama.
Kendi payından belki
yani
şey yapmak.
Yani artık o ortaklıkta belki de kendine fedakarlıkları da var. O ayrı bir konu, yani o zirve zaten. Onu tam detaylı. Evet. Ama diyor ki benim memnun etmeden evine gitmez diyor. Demek ki burada bir gönül hoşluğunu sağlıyor. İster kar etsinler, ister zarar etsinler. Gönül hoşluğu sağlıyor karşı tarafa. Güvenini sağlıyor. Ya diyor bundan iyi dost bulunmaz diyor. Bu ortak ne kadar güzel bir ortak diyor. Karşı taraf bunu söylüyor.
Yani hocam şunu çıkarabiliyoruz. Bir dahaki ticaret için bir önceki ticaretin sonunu o kadar güzel bitiriyorlar ki. Bugünkü profesyonel anlamda yani bugün ticari anlamda baktığınız zaman bir iş biterken briefler olur. Hı. Başlarken briefler olur. Resulullah Efendimiz 1400 küsür sene önce bunu profesyonel anlamda uygulamış. Elhamdülillah ya. Buradan bu neler çıkarılabilir?
Ve devam ediyor şimdi. Sıra diyor bana geliyordu bazen. Ben diyor seyahate gideceğim diyor bir kervanla. O gitmeyecek. O diyor bana satmam için mal verirdi. Şu mallarımı satar mısın? Döndüğümde diyor bütün arkadaşlar diyor ki demek ki başkaları da mal veriyor. Benimkini de sat. Benim şu şeyimi de sat. Hı-hı. Anlaşılan. Hepsi kendi işleriyle ilgili haberler sorar. Malımı ne yaptın? Şunu ne yaptın? Bunu yaptın sorar. Muhammed ise diyor sadece sağlığımı, halimi ve hatırımı sordu. Ne büyük bir siyaset.
Elhamdülillah.
Ne büyük bir zerafet bak yine ortaya çıkıyor. Malını hiç sormuyor. Zaten ona güvenmiş o kişiye. Ona güvenle vermiş. O zaten biraz sonra onu anlatacak merak etme sen. Yani malını sormak demek şu anlama gelir. Öyle anlaşıyor burada. Yani ben seninle menfaat ilişkisi kurdum. Bakalım menfaatimi korudun mu korumadın mı? Ya korumadıysan belki de bana tavır alacak. Ya bugün insanlar böyle bakmıyorlar mı? Yani evet. Bu ortaklık derken yani evet. Bir şey yapıyorsunuz. İnsanlara bir iş verseniz veya bir şey söyleseniz önce veya size o bir şey verse önce onu soruyor. Ne yaptın? Seninkini sormuyor. Sen ne yaptın? Battın mı? Yok oldun mu? Veya işte efendim sağlığın saatinde bir
başına
şey var
bir
mı?
Başına bir iş geldi mi ki o zaman kervanlara müdahale eden
nasıl diyor,
şeyler var.
Yolculuğunuz nasıl geçti efendim? Ya. Ondan sonra
sıhhati soruyor.
Sağlığın saatiniz nasıl? Bir onu bir şöyle bir rahatlatıyor. Onunla bir ona bir değer veriyor önce.
Kıvam geliyor.
Bir değer veriyor.
Elhamdülillah.
Buradan çok güzel böyle yani insani ilişkiler çıkarmak mümkün.
Ki nitekim hocam zaten.
Yani sırf ticaret değil yani.
İlk ve örnekte Resulullah Efendimiz kendi bir tohum ekmiş, bir örnek şahsiyet gösteriyor. Ondan sonra başka bir şekilde tekrar onun meyvesini topluyor. Yani elhamdülillah buradan şunu da anlayabiliyoruz. Başka kişilerin de onlara mal emanet etmesi zamanının ticari olarak
tabii,
işi bilen kişiler olmaları yani bunu
emin
anlatmakta
olmasa,
fayda var.
Arkadaşlık yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rastgele birisiyle arkadaşlık yapmayacağını buradan anlıyoruz.
Evet,
yani Kays da
evet.
önemli bir insan.
Evet.
Efendim güvenilir bir insan ki Efendimiz onunla ortaklık
konusunda
yapmış.
Konusunda uzman olduğu da anlaşılıyor tabii, buradan
orada
yani.
Orada birçok tüccar var çünkü onunla değil de Kays'la ortaklık yapmış. O da bir tercih Efendimizin. Demek ki o genci beğenmiş. Yani burada ikisinde de her iki tarafta da bak Efendimiz onu ona mal verdiğinde bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun halinatını soruyor. O Efendimiz'e mal verdiğinde Efendimiz geliyor yine önce ona uğruyor. Yani burada şunu anlıyoruz. Hep karşı tarafa değer vermek.
Birebir ilişki.
Bu değer vermek aslında sizi zaten o dediğiniz ticaret şey onun yanında basit kalıyor zaten. O zaten gelecek. Anlatacak size. Şunu yaptım, bunu yaptım diyecek. Burada o zaman insan önemli. Mal değil.
Elhamdülillah.
Bunu görüyoruz.
Evet.
Yani bugün kaybettiğimiz belki değerlerden bir tanesi bu. Biz bazen farkında olmadan insana değil de insanınla alakalı başka şeyleri önemsiyoruz. Bunu ne yaptın? Şunu yaptın. Sen nasılsın? İyi misin? Değil de o alakalı şeyle meşgul oluyoruz. Şahısla değil.
Evet.
Ama peygamberlerde, evliyaullah'ta bakıyorsunuz insana değer var. Çünkü insan en mükemmel. Ahsen-i takvim çünkü.
Evet.
Onun için insana değer vermek aslında Allah'a tazim de oluyor aynı zamanda. Evet. Bu manada bakacak olursak tabii üst mertebede.
Günümüzde hocam bugün hiç birbirini görmeyen, hiç birbirini tanımayan çoklu ortaklıklar sistemi bu yabancı menşeili olarak böyle ticari ek sistemler var. Tabii bunlar olacak şeyler, yatırım tabii yapılabilir ama burada çok önemli bir örnek var. Yani mallar ortak değil, biz ortağız zihniyeti geliyor. Yani birinci aşama. Burada bazen insanlar şunu karıştırabiliyor. Profesyonel davranalım ve profesyonellik adına da çeneleri, dişleri, metal böyle bir canavar gibi karşı tarafı kesip atabilelim, bıçak atabilelim, anında fitne.
Yine orada batı mantığı var tabii.
Tabii
yani,
tabii hocam.
Yani şu günkü ortaklıklarımızda veya genelde yani işleyen sistem diyelim yani insani ilişkilerde işleyen sistemde maalesef tabii batının etkisinden kurtulamıyoruz. Halbuki İslam'ın ruhuna uygun olsaydı ki bunun örnekleri de tarihimizde, günümüzde salih müminler arasında var yani bunun örnekleri.
Elhamdülillah.
Bunu çoğaltmak gerekiyor.
İnşallah.
Ve gençlere olarak da bizlerin, gençlere tavsiyemiz şu yani. Bu minval üzere bir bu ruhla hareket etmek.
İnşallah.
Bu ruhu yeniden yakalamak. Ne ruhu o? İnsanlar ortak oluyor. Mallar değil.
Elhamdülillah.
Ticaret yapıyorsunuz ama ticareti değil ahlakı önceliyorsunuz.
Evet.
Ticaret zaten o serinde devam edecek ahlak olunca. O furu olmuş oluyor. Usul burada ahlak. Diğeri furu. O amel olarak diyelim.
Nitekim hocam birçok şirket çok çabuk yok oldu gitti. Allah Teala inşallah sonumuzu hayır etsin.
Burada tabii bir diğer mesele daha var. O da çok meşhurdur. Abdullah bin Ebu Hamsa diye bir zat. Efendimiz evet. Aleyhisselam bununla alışveriş yapıyor. Abdullah Efendimiz'e biraz borcu kalıyor. Diyor ki Muhammed diyor burada bekle paranı getireyim diyor. Hemen bekle evden gidip alacak parasını veya bir arkadaşını alıp gelecek. Efendimiz de buyuruyor ki peki olur diyor karşılık veriyor. Abdullah bin Ebu Hamsa çok unutkan bir adam. Yolda giderken bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Başlıyor onunla konuşmaya.
Sohbet etmeye.
Konuşmaya dalıyor. Ve tabii ne artık ne konuştuysa artık verdi sözü unutuyor. Unutuyor gidiyor.
Evet.
Ve 3 gün sonra aklına geliyor. 3 gün. Aa diyor ya ben Muhammed'e para götürecektim. Acaba durum nedir falan filan. Telaşla oraya gidiyor. Yani acaba hani olmaz ama diyor. Hani bir bakayım onu aramaya gidiyor ama ilk önce o eski ayrıldığı yere gidiyor. Ondan sonra bir de bakıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala orada. Gözlerine inanamıyor. Allah Allah, Allah diyor. Allah hala burada bekliyor bu genç. Bu kutlu genç burada bekliyor. Ve yani bu tabii çok ibretamiz bir olay. Tabii yüce çok bir gençte bulunması diyorlar gereken. Yani veya işte gençlerin de zirvesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak. Bir gencin de zirvesi olmuyor yani. En zirve genç kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani evet. Efendimiz gibi yapan hayatında birini duydun mu? Böyle bir birisi de söz verecek. Onu orada 3 gün bekleyeceksiniz. Bu yani bunu akıl alacak bir şey değil.
3 saniye şu anda bekleyemiyoruz.
Ama efendim diyor ya adam görüyor musun bizi unuttu gitti. Hemen çeker gideriz. Belki de bir daha onunla konuşmayız.
Evet.
Epey bir ona şey davranırız. Ama Efendimiz sözünün eri olduğunu gösteriyor.
Evet.
Ve güzel bir davranışla bunu sergiliyor. Bunun tabii tarihte örnekler var. Mesela Mehmet Akif Ersoy söz veriyor. Çok sıkıntılı bir havada söz verdiği yere gidiyor mesela. Bunlardan dolayı, işte bu ruhtan dolayı. Yani söz veriyorsanız karşı tarafa o sözünü tutmanız lazım. Gidemeyecekseniz önceden ona makul bir sebebiniz varsa izah etmeniz, daha önceden yani onu mahrum etmeyecek şekilde haberdar etmeniz, evet. Ondan izin istemeniz lazım. Müslüman ahlakı bunu gerektirir. Tabi Abdullah utanarak başını önüne eğiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun verdiği sözü unutmasından dolayı hiç ufacık bir böyle yüzünde bir değişme, simasında bir böyle kızgınlık işareti vermiyor ama şöyle buyuruyor. Ey delikanlı, beni yordun diyor. 3 gündür burada seni bekliyorum. Allah. 3 gündür burada seni bekliyorum. Bu kadar da bilmesini istiyor tabii ki. Yani bu rastgele bir karşılaşma değil demek istiyor yani. Ben burada seni hala bekliyorum 3 gündür. Bu kadar. Yani ona kızmıyor dikkat edesin. Evet. Ama ne yaptığında ona hatırlatmış oluyor bu vesileyle. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bu gençlikte gösterdiği olgunluğu hayatı boyunca hep gösterdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim deyimizle tabii yani söyleyecek olursak sözün namus bilmek deriz ya işte buradan geliyor işte. Söz namustur diyor.
Evet.
Yani bu anlamda. Ve biz gençlere tabii çok mükemmel bir örnek. Gencin sözü namus olmalı. Yani bugün bir toplantı, görüşme aramızda konuşuyoruz diyelim. Bir yaygın adet olmuş yani. Vaktinde gelen çok az oluyor.
Evet.
Saat 8'de buluşacağız diyoruz. Örnek söylüyorum. Bakıyorsunuz 8.10, 8.çeyrek, 8.20, 8.30, 9. Nerede? İşte efendim İstanbul şartları. İstanbul şartları buysa yarım saat önce çık.
Evet.
Yani 40 dakika önce çıkacağına bir saat önce çık.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şartlarını biliyorsa madem niye o insanı karşı taraftaki insanın hakkını yiyorsun ki hayatından 20 dakikasını çalıyorsun ki? Yani Müslüman genç ruhuna bu şey yakışmaz. Söz namus olmalı hakikaten.
İnşallah. Hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yıllarında bir de bir sıkıntılı dönem durumu var.
Evet.
Ebu Talip'le olan bir durum var.
Onun muttali olduğu bir hadise evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi ileride peygamberlik vazifesine başlayacağı için yani nübüvvet vazifesi fiilen başlayacağı için
evet.
Tabi bazı işaretler alıyordu. O günün şartlarında tabi onu yorumlanması gerekiyordu yerine göre. Sorulması gerekiyordu. Bununla ilgili birçok vakalar var. Birisi de işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle sıkıntılı görüyor Ebu Talip. Onu böyle gözlemliyor, bir anlam veremiyor onun sıkıntısına. Tabii normalde bakıyor, onu normalde tedirgin edecek hiçbir şey yok ortalıkta. Yani bir tehdit yok, birilerinden bir şey yok, herhangi bir şey yok. Düşünüyor acaba ne oldu diyor, acaba ben buna yanlış bir şey mi söyledim, gönlünü mü kırdım? Bakıyor çok sıkıntılı duruyor. Sonunda işte bu zarif ve kibar delikanlı Efendimiz'e konuşmaya karar veriyor. Bir bakayım diyor, derdini sorayım, nedir derdi?
Evet.
Ebu Talip ısrarla soruyor. Yeğenim söyle diyor yani. Bir sıkıntın gözüküyor. Bu net. Ama biz bunun sebebini bir türlü çözemiyoruz. Bu da gönlümüzü hüzünlendiriyor. Senin gibi güzel bir genç, kutlu bir yeğenimiz var. Acaba diyor bu sıkıntının sebebini söyleyebilir misin? De ısrarla üzerine gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Amca diyor, birkaç gecedir diyor yanıma 3 kişi geliyor. Bana bakıyorlar ve biri diğer ikisine şöyle diyor. Bu odur. Fakat daha zamanı gelmedi.
Evet.
Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gençliğinde böyle bazı işaretler olmuş üzerinde. Ebu Talip tabi Efendimizin tedirginliğini biraz rahatlatmak için şöyle diyor. Yeğenim diyor yani bunda korkulacak bir şey yok diyor. Herhalde sen bir rüya görmüşsün diyor. Halbuki o bunu yani canlı görmüş onları. Artık gelenler melek miydi? Bakalım ne yorumlar çıkacak. Aradan günler geçiyor tabii. Yine bir gece aynı olay daha belirgin bir şekilde meydana gelince Ebu Talib'e diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amca sana anlatmış olduğum kişi yine geldi. Bu sefer eliyle göğsüme dokundu. Hatta şu anda bile elinin soğukluğunu hissediyorum diyor.
Evet.
Tabii düşün yani şimdi o günün şartlarında bunu kim çözebilir? Bir ilginçlik var. Ebu Talip bu ilginç durumun ne anlama geldiğini öğrenmeye karar veriyor. İleride kötü şeyler olabileceğini düşünüyor.
Farklı yorumlar tabii çıkartıyor.
Acaba diyor buradan tabii, yani mesela cinler gelmiş olabilir. Melekler gelmiş olabilir. Tabii. Şeytanlar gelmiş olabilir. Bunu çözemiyor tabii ki. Yeğeni için tabii biraz endişeleniyor. Ve Mekke'de esrarengiz olaylardan anlayan çok az bir kişi var. Bilge diyebileceğimiz tabii zatlar bunlar. Veya o zaman kahin de deniyor bunlara. Hı hı. Okumuş insanlardan da çok az var. Onlardan en güvendiği birine diyor ki Muhammed ona götüreyim diyor. Ve Efendimiz sırasında ona götürüyor. Efendimizin başından geçenleri ona bir bir anlatıyor. Diyor yeğenime böyle böyle oluyor. Birileri geliyor. Hatta en son işte dün şöyle oldu işte geldi göğsüne dokunmuş. Hala üzerinde soğukluğunu hissediyorum. Bu o gençtir. Zamanı gelmedi diyor diye anlatıyor. Tabii diyor ki onun sonunda bunu diyor iyileştirmeni istiyorum diyor. Bunda ne varsa bu sıkıntının iyileştirmeni istiyorum diyor. Şimdi ben bunu günümüze getirmek istiyorum yani. Bu olay niye anlatıyoruz?
Evet.
Bunu bir günümüze getirmek istiyorum. Yani tabii bizim Peygamber Efendimizin hayatından kendimize göre bazı hisler çıkarmamız da mümkün. Bu anlamda söyleyeceğim. Şimdi genç olarak, gençlik döneminde insan bazı sıkıntılar yaşayabilir. Bazı rüyalar görebilir. Bazı olağanüstü haller yaşayabilir.
Evet.
Buradan anlıyoruz ki bu durumda aile reisleri, aile büyükleri o çocuğa anlamaya çalışmalılar. Ona yardımcı olmalılar. Yani bu çocuk bir mesela bir tarafından büyü yapılmış olabilir. Sihir yapılmış olabilir.
Nazar olmuş olabilir.
Nazar olmuş olabilir. Veya da üç harfler ona onunla ilgileniyor olabilir.
Evet.
Onun üzerine tahakküm kurmak istiyor olabilir.
Evet.
Şimdi bu tür durumlarla aslında çok karşılaşılıyor. Toplumda hepimiz karşılaşıyoruz. Ve genelde böyle bir durum olduğu zaman soluğu psikologların yanında alıyor insanlar. Yani böyle bir durumla söz konusu. Şimdi bakıyor çocuğu çok bunalım içerisinde, sıkıntı içerisinde hemen soluğu bir psikologun yanında alıyor. Halbuki yani bunun farklı sebepleri olabileceği üzerinde biraz teemmül etmek lazım ama günümüzde öyle bir saldırı var ki maneviyata. Adamlar kalkıyorlar işte diyorlar ki cinler yok. Cin min diye bir şey yok kardeşim. İnanmayın öyle bir şeye. Ya cin suresi var diyorsunuz. Bak ayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı hadisler var. Hiçbir şey bilmiyorsan cahilsen minel cinneti ven nas var ya.
Evet.
Yani Nas suresinde geçiyor zaten bu.
Evet.
Yok onun anlamı başka şey. Yani bir Allah korusun böyle bir inkar söz konusu.
Evet.
Ondan sonra halbuki bunlar var. Bunlarla ilgili sıkıntılar olmuş tarih boyunca. Hala oluyor ve olmaya devam edecek.
Evet.
Yani biz onlarla aynı yerleri paylaşıyoruz. Aynı mevkilerde yaşıyoruz. Aynı mekanı paylaşıyoruz. Onlar görünmüyor bize ama onlar bizi görüyorlar. Ahirette tam tersi olacak biliyorsun. Tam tersi olacak. Dolayısıyla şimdi çocuklarımızda, gençlerimizde bir sıkıntı.
Ya da büyüklerde hocam.
Büyüklerde
de.
Ama biz şimdi tabii daha gençleri tabii, konuşuyoruz tabii. Ya. Böyle bir şey olduğu zaman eğer biz pozitifiz düşünürsek, rasyonist düşünürsek, maneviyatı bir kenara atarsak soluğu dediğim gibi psikologların yanında alırız. Psikolog da eğer bu konuda biraz bilgisi varsa, biraz anlıyorsa yardımcı olur. Ama bunların çok az olduğunu düşünüyorum. Onların da çünkü bir kısmı maalesef inkar halinde. Yani orada ehli iman, az çok da bu işleri anlayan bir psikolog bulabilirlerse ki onların da çok az olduğunu düşünüyorum.
Evet.
İnşallah belki kurtuluşuna vesile olur der ki bak bu benim işim değil, bu benim alanım değil. Öyle gözüküyor ki bunun farklı şeyleri, sebepleri var. Tabii onu da bilmesi lazım yani psikoloğun. Mesela bir insan, bir örnek vereyim mesela. Çok meşhur bir şey bu çünkü. Çok doktora gidiyor, tahlil yaptırıyor, her şey süper sağlam. Ama bir baş ağrısı. Hiç geçmiyor. İlaç kullanıyor, tesir etmiyor. Bak ilaç kullandın. Efendim,
hekimlere
psikoloğa gittin. Hekimlere geçmiyor. Bunun büyük bir ihtimal işte üç harfler olduğu söyleniyor. Yani onun büyük bir sıkıntı yaşadığı, üç harflerin ona tahakküm ettiği söyleniyor ki doğrudur yani. Allahu alem öyledir. Yani çoğunluk ihtimal öyledir. Yani bu baş ağrısı zahiri sebeplerle geçmiyorsa hatta çocuğunuzu daha kötü yaparsınız. Yani onların eline teslim edersiniz. Eğer şuna diyelim ki o psikolojik şey hapları verirseniz.
Tabii tedavi edemeyecek bir hapı siz dayarsınız.
O çocuk
dayarsınız.
O hapları ne yapar? Onu daha çok gücünü azaltır. Ve onlar daha çok tahakküm eder. Yani çocuğunuza iyilik yapacağım derken çocuğunuza kötülük yapmış olursunuz.
Tabii bu,
daha
bu tür konular için geçerli.
İşte onun için gençlerimiz de tabii bu konuda uyanık olmalılar. Buna benzer bazı sıkıntılar yaşıyorlarsa, yani korkunç rüyalar görme olabilir, uzun süren efendim. Buna benzer tabii bunun birçok işaretleri var. Bunlara girmeyeceğim burada. Bunlara tabii girmeyeceğim. Ama bu vesileyle buna değinmek istiyorum. Yine bir rüya görmüş olabilir. Bu müjdeli bir rüya olabilir veya uyarıcı bir rüya olabilir.
Evet.
Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelenler var ya, veya bir zat mana aleminde kendisine gelmiş olabilir ki bunun çok örnekleri var yani. Yani Efendimizin yaşadığı olayın alt boyutlarda bizlerde de olabilir, yaşanabilir. Alt boyutlarda.
Evet.
Yani ileride önemli bir genç olacaktır. Allah-u Teala bir veli kuluyla onu müjdeleyebilir.
Hazırlayabilir, o geleceğini hazırlayabilir.
Ama o, eğer o çocuğun böyle bir durumla karşılaştığında elinden tutulmazsa, o salih insanlarla, ehliyle görüşülmezse belki de o yanan kıvılcım sönebilir.
Evet.
Yani o, onun maneviyatla olan irtibatını bir şey hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak ona bir imkan sağlamıştır. Onu değerlendirmek gerekiyor. Ehliyle, gönül ehliyle görüştürmek gerekiyor. Ve onlar onun zaten derdine derman olurlar.
Ki nitekim burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası tarafından tespit edilme durumu var. Çok, demek ki burada
yani
önemli bir olay var.
Büyükler gözlemlemesi gerekiyor. Evet. Yani. Çocuk niye kapanıyor odasına? Niye bizimle gelip oturmuyor? Niye bizimle konuşmuyor?
Şimdi tam tersine hocam, tableti veriyorlar. Genç, yaşlı, küçük,
yok,
büyük.
Diyor, sebebi diyor bilgisayar. Ne biliyorsun bilgisayarın sebebini sadece? Belki bilgisayar değil, çocuğun başka evet, problemler olabilir.
Evet, evet.
Yani biz onları oyunlara teslim ettiğimizde, bilgisayara teslim ettiğimizde, filme teslim ettiğimizde ondandır. Ondan olmayabilir. Ondan da olabilir. O da ayrı bir konu tabii ki. Yani burada dikkatli olmak.
İyi bir gözlemlemek lazım.
Gençlerin de kendilerine. Şimdi mesela üniversite gençliğine genelde bakıyoruz. Çok ciddi manada internetle, efendim, oyunlarla meşgul. Yani dersini yaptıktan sonra bütün gününü, 3-5 saatini her gün diyelim, onun başında geçiriyor.
Pervasız
genç. Yani. Zaten hasta olur. Yani bir türlü hasta olur bu genç. Bunun kaçışı yok çünkü doğal olmayan bir şey içerisinde, hayat içerisinde. Sanal bir hayat yaşıyor, evet. Allah korusun. Bir kere bir genç bundan kurtulması lazım. Hayatını güzel düzenlemesi lazım. Ne kadar bilgisayarı kullanacağını, ne kadar kullanmayacağını bilmesi lazım. Ne kadar film izleyeceğini, hangi filmleri izleyeceğini ve ne kadar süre ayıracağını bilmesi lazım. Yani Allah'a kulluk dengesini kurması lazım. Ne kadar Kur'an-ı Kerim okuyor hayatında, ne kadar dini kitap okuyor, ne kadar işte efendim diğerleriyle meşgul oluyor. Bunu bir program yapması lazım kendisine ki sağlıklı bir hayat yürütebilsin. Eğer yapmazsa işte bilgisayarın kurbanı olur, internetin evet, kurbanı olur, filmlerin kurbanı olur, oyunların kurbanı olur. Arkasında bunun ne gelir? Hastalıklar gelir. Allah razı olmaz çünkü bu durumdan. Bir, ama bir de diğer şey söyleyeyim. İslam tarihinde birçok alimde bunu görüyoruz veya Evliyaullah'ta görüyoruz. Gençliğinde bazı tebşiratlar aldığını görüyoruz. Veya bazı olağanüstülükler yaşadığını görüyoruz ki demek ki bazı gençlerimizde buna benzer hadiseler olabilir. Onun dediğim gibi mutlaka ehlini bulup görüşmek lazım. Ve onun elinden tutmak lazım. Ki burada tutmuş. Ne diyor? Onu iyileştirmeni istiyorum diyor. Yani güvendiği birine götürüyor.
Evet.
O günün şartlarında, kendi döneminde, kendi kulvarında diyelim. En güvendiği bir, bu işlerden anlayan, az çok böyle görünmez alemden haberdar olan birisine götürüyor yani Ebu Talib. Bu çok önemli bir şey. Ama şimdi ne yapıyorlar? Dediğim gibi insanımız yani Müslüman kesimi konuşuyorum yani. Korkutmuşlar, çok korkutmuşlar bu konularda. Güvenemeyim hocam diyor. Doğru. Güvenemediğimiz insanlar da var. Biz güvenli insanlara götürelim diyorum. Salih insanlarla buluşturalım diyorum. Yani üç harfli konusunda da tabii ki bu çok yaygın bir şey. Yine o konuda da salih insanları bulmak lazım. Yani paracı olanları değil de.
Hocam şimdi görünmeyen alemdeki konuların suistimal edilip de ortalıkta çok kötü olmasının yanında yani, artık fiziksel yani teşbihte hata olmasın. Günümüzün pozitif bilimlerine hakim olan doktorlarını artık görüyorsunuz. Bugün günümüzde şöyle haberler işte hasta yakınları doktoru linç etmeye kalktı. Hasta yakınları ya, doktorla davalaştı. Ki nitekim hepimizin ailesinde illaki teşbihte hata olmasın. Allah cümlemize şifa versin. Böyle kötü durumlar var.
Evet.
Doktorlar bazen bazı şeylerde, yani fiziksel olsun, manevi olsun, bu konularda böyle şeyler olabiliyor. Yani bu insanımızı şeye sürüklüyor. Ben şifayı bulamam, bunlardan gelecek Allah'tan gelsin. Tamam, yüzünü aydınlığa dönüyor. Şimdi yani arkasını dönüyor.
Şöyle söyleyeyim, yani şifa tabii ki bir karşılaştığımız sıkıntılardan kurtaracak olan Allah. Şifa verecek olan Allah. Ama evet, sebepleri arayacak olan kul.
Kul.
Sebep doktordan olabilir, hocadan olabilir veya psikologdan olabilir. Ama onun önce bir tespit yapılması lazım. Yani bu hastanın veya bu durum, karşılaştığın olağanüstü durum nedir yani?
Küsmemek midir lazım değil mi hocam?
İyi midir? Yani? İyi midir? Kötü müdür? Kötüyse hangi alanda? Sihir midir? Büyü müdür? Üç harf midir?
Karın ağrısı mıdır? Baş ağrısı mıdır?
Dediğim gibi yani iyiyse o da iyiliğin nedir? Ne kadar iyidir?
Evet.
Bu gelen gördüğü şey, manevi şey, hal. Yaşadığı manevi bir, olağanüstü bir hal yaşayabilir. Bir maneviyattan birisiyle görüşmüş olabilir. Der ki mesela bana ak yüzlü sakallı bir zat geldi. Ak sakallı.
Kinetekin burada zat görüyoruz. Geldi.
Şöyle dedi. Gelen o da. O zat acaba Evliyaullah'tan bir zat mı? Yoksa o kılıkta bir üç harfli mi? Veya şeytan mı?
Allah korusun.
Onu kim tespit edebilir? Ancak salih insanlar, gönül gözü açık insanlar tespit edebilir. Yani toplum olarak bunları kaybettik. Evet. Eskiden salih insanlara insanlar daha çok teveccüh ediyorlardı. Onların sözlerini dinliyorlardı. Şimdi artık sadece televizyonda konuşanları dinlemeye çalışıyor. Bu bana yeter diyor. Yetmiyor işte. Çözemezler. Problemler çözülmez o zaman. Allah korusun. Ailevi problemler çoğalır. Karı koca ilişkileri bozulur. Çocuklar, aile dağılır Allah korusun. Neyse konu uzatmayalım. Uzun gider. Bu konuda mevzu anlaşıldığını düşünüyorum.
Evet.
Yani demek ki iyi birilerini bulmak, ehil birilerini bulmak gerekiyor. Allah-u Teala mutlaka o zatları halk etmiştir. Her zaman o ehil insanlar, her
derdi
yerde,
veren Allah,
İslam dünyasının her
verir
yerinde,
evet,
salih insanlar. Yani ehli salat olması çok önemli.
Evet.
Yani işi sadece maddi düşünen, önce parayı konuşan olmaması lazım.
Allah
ki
korusun.
Mesela üç harfleri konusunda söylüyorum bu özellikle. Ama diğer konuda da zaten veli insanlar az çok bilinir. Yani toplumda onu ehline sorduğunuz zaman size söylerler şu zat var, bu zat var diye. Her yerde Allah'ın izniyle o zatlar vardır. Onlardan
evet,
bir danışmanlık desteği almak gerekiyor. Şimdi diyor ki onu iyileştirmeni istiyorum. O bilge zat da Peygamber Efendimiz'i sırt üstü yatırıyor. Kaldırıyor. Yani muayene ediyor resmen. Bu sırada İki omuzun arasındaki peygamberlik mührünü görüyor.
Evet.
Yani onda demek ki hani ona dokundu deyince, hala elimde soğukluğunu hissediyorum deyince
fiziksel bir kanıt
acaba
arıyor.
Bir şey de oldu mu çocuğa? Yani herhangi bunun bir fiziki bir yansıması var mı diye onu araştırıyor. Bak çok ilginç. Efendim güvercin yumurtası büyüklüğündeki bu mühür tabii ki sıradan insanla görülen bir ben gibi değil. Bunu fark ediyor. Bunu Ebu Talib'e soruyor, diyor ki bu diyor sırtındaki şey diyor doğuştan var mıydı yok muydu? O da doğuştan olduğunu söylüyor Ebu Talib. Tabii mührün kudreti ilahiden konulmuş çok gizemli bir işaret olduğunu anlıyor. O
ki
zat
işin ehli olduğunu da buradan da tabii anlaşılabiliyor.
Belki de beklenen son kurtarıcı diyor. Ve bu zat daha çok incelemelerde bulunuyor bunun üzerine. Sonra kendinden emin bir şekilde şunu söylüyor Ebu Talib'e. Yani muayene yaptı.
Evet.
Tespite geldi şimdi. Bak şimdi çok önemli. Ebu Talib diyor. Bu genç tertemiz ve sağlamdır diyor. Hiç korkma. Onda iyilik işaretleri vardır diyor. İlmi kıyafet deniyor buna. Beden ilmi. İlmi kıyafet. O da çok önemli. Onu bilen de şimdi az. Bir insana bakarak onun şeyi önemli. Ve diyor ki ona Yahudiler diyor Muhammed'i ele geçirirse kendi soylarından olmadığı için kıskanarak kötülük yaparlar. Muhammed'in gördükleri şeytan değildir. Olsa olsa peygamberlik için kalpleri araştıran meleklerdir.
Evet. Elhamdülillah.
Bu tespit çok önemli. İşte bu çok önemli. Yani şeytan olsaydı ona göre bir tedbir alacaktı. Ama baktı ki onda böyle bir iz yok.
Rahmani
bir şey. Onu da müjdeliyor. Korkma diyor. Bu bir müjde. Gelen şey müjdedir. Tabii bu bilgenin müjdeli sözleri hem Peygamber Efendimizin hem de Ebu Talib'in rahat bir nefes almalarını sağlıyor. Ve tabii artık tedirgin olacak bir şey yok.
Ortadan problem kalkmış oluyor.
Bunun gibi yani Efendimiz'deki bu örnek gibi, dediğim gibi, İslam aleminin farklı bölgelerinde, farklı yerlerinde, farklı zamanlarda hatıralardan okuduğumuz kadarıyla İslam büyüklerinin bir kısmında gençliklerinde buna benzer bazı işte rüyalarla veya bazı zatlarla karşılaşarak ona tebşiratlarda veya önemli mesajlar verildiğini biliyoruz.
Evet.
Bunun tam tersi olabilir. Dediğim gibi Allah korusun, o kişiye şeytan kötüye yönlendirmek için önüne çıkmış olabilir. Efendim cinler çıkmış olabilir karşısına. Bunu o bilemez. O da bir de ona sureti Rahman'dan gözükür. Yani evet, iyi, bir surette gözükebilir. Onu dediğim gibi ancak ehli bilebilir.
Evet.
Allah korusun, biz ona dayanarak benim çocuğum şöyledir böyledir diye bir iddia kalkışabilir. Piyasada bugün iddiaya kalkışanların birçoğunda bunu görüyoruz.
Evet.
Allah korusun, birçoğu şeytani. Kendini bir şeyler zannetmeye kalkabiliyor Allah korusun. Çok tehlikeli boyutlara götürüyordu,
evet,
onu Allah korusun.
Evet.
Onun için ehline danışmak çok önemli olduğunu buradan anlamış oluyoruz.
Evet.
Evet.
Allah razı olsun hocam.
Allah bizden razı olsun.
Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere.
Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hepinize aşk olsun inşallah.
İnşallah. Allah'a emanet olunuz.